Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutedahhirin. Pek muhterem Kur'an dostları, bugünkü tefsir meclisimizde İnşallah Maide suresinin 44. ayetinden itibaren başlayacağız. Cenab-ı Hak lütfederse belki 50. ayete kadar da inşallah bugün Rabbimizin kelamını anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi tertemiz kılarak Kur'an-ı Azimüşşan'a yaklaşabilme rızkını ona bol bol vermesidir. Kendisinden, Yüce Rabbimizin Zat-ı Uluhiyetinden idrakimizi açmasını, her türlü nefsani ve şeytani vesvese ve kuruntulardan, vehimlerden zihnimizi ve gönlümüzü arıtmasını niyaz ederiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı kendi anlayışımıza tabi kılmak yerine, kendi anlayışımızı Kur'an-ı Azimüşşan'ın vermek istediği muhtevaya doğru istikametlendirmeyi Yüce Rabbimiz bize lütfeder inşallah. Estağfirullah. İnna enzelne tevrate fîhâ hudev ve nûr. Rabbimiz buyuruyor ki biz Tevrat'ı biz indirdik ki o Tevrat'ta hidayet ve nur vardır. Yani sırat-ı müstakimi gösteren bir kılavuz ve karanlıkları aydınlatan bir ışık vardır. Bir nur vardır o Tevrat'ta. Çünkü onu biz indirdik diyor, buyuruyor. Yahkumu bihen nebiyyunellezine eslemu lillezine hadu. Rablerine tam teslim olmuş peygamberler bu Tevrat'la Yahudilere hükmettiler. O Beni İsrail'e o Tevrat'la hükmettiler. وَالْرَبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Rabbaniler de yani kendilerini Rablerine nispet ederek, Rablerine gönüllerini ve hayatlarını bir şekilde tahsis ederek, Tevrat'ı öğrenip öğretmekle kendilerini meşgul eden ve sürekli Tevrat'la iç içe olan o Rabbani alimler, arifler وَالْاَحْبَارُ ve yine onunla fetva veren, onunla meselelerine çözümler getiren fakihler, alimler, onlar da hükmettiler Tevrat'la. Ki onlar, بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Zaten onlar Allah'ın kitabı olan o Tevrat'ı korumakla bir şekilde vazifeli kılınmışlardı. Onunla sorumlu tutuluyorlardı. Bir şekilde alimlerin, bu Rabbani alimlerin ve fakihlerin görevi Allah'ın kitabını korumak, kollamaktı. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا Ve onlar bu Tevrat'taki hakikatler üzerine adeta her biri ayrı bir şahittiler. Gerçeği gören, bilen ve bunun şehadetini yürüten kimselerdi. Madem ki sizler bu anlamda Allah'ın kitabını korumakla mükellef kılındınız. Ey alimler, ey arifler, ey fakihler. Artık فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ Öyleyse siz insanlardan korkmayın, benden korkun. Hakikati izah noktasında, hakikati beyan etme anlamında, gerçekleri ifade etme, insanlara açıklama hususunda insanlardan değil benden korkun. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا Ayetlerimi değiştirerek, tahrif ederek, tevil ederek, ayetlerimi vererek bir takım küçük menfaatler, az bir pahayla ayetlerimi satmayın. Menfaatinizi öne alarak, menfaatiniz gereği bütün dünyayı da size verseler zaten siz az bir şey almış olursunuz. Sakın böyle bir yola girişmeyin. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecek olursa, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Evet, muhterem kardeşlerim, muhterem Kur'an sevdalıları, dostlarım, Yüce Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan itibaren kullarını hiçbir zaman kendi akıllarıyla, dirayetleriyle, tecrübeleriyle, bilgi kırıntılarıyla yalnız bırakmamış, baş başa bırakmamış. Onları nefisleriyle baş başa bırakmamış. Rahmetinin gereği ilahi mesajlarla, kitaplarla, rasullerle, nebilerle hep desteklemiş, kendi katından bir rahmet olarak kullarının doğru yola girmeleri, doğru yolda sebat etmeleri anlamında onlara rahmetinin tecellisi olarak bu nevi yardımlarda bulunmuş. İşte bu çerçevede Allah'ın insanlığa indirdiği kitaplardan biri de Tevrat'tır. Kitap olarak hem de levhalar halinde indirilen ilahi mesajlar bütünü olarak Tevrat çok çok önemli bir ilahi bir metindir. Biz müminler olarak Tevrat'ın Allah katından Musa Aleyhisselam'a indirilen hak kitap olduğuna iman ediyoruz. Yüce Rabbimiz de o Tevrat'ı biz indirdik buyurarak o Tevrat'taki hükümlerin sıradan hükümler olmadığı, Allah'ın ayetleri olduğuna dikkat çeker ve bu indirilen Tevrat'ta insanlık için bir hidayet, bir kılavuz, rehberi, prensipler, mesajlar, hükümler olduğu beyan edilir. Diğer taraftan da onun bir nur olduğuna dikkat çekilir. Yani insanları aydınlatan, karanlık yolları aydınlatan, insanları bir takım çukurlara düşmekten, helak çukurlarına yuvarlanmaktan alıkoyan bir ışık. Tevrat'ta bu vardı buyuruyor Cenab-ı Hak. Elbette bu İbrahim Aleyhisselam'a verilen suhuflarda da vardı. Adem Aleyhisselam'a verilen, Nuh Aleyhisselam'a verilen sayfelerde de vardı. İncil'de de var ki nitekim gelecek bu. Kitabullah olan Kur'an-ı Azimüşşan'da daha yüksek düzeyde parlak bir şekilde var. Ve Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki ehli kitaba hususiyle Yahudilere bu hakikati hatırlatıyor. Bundan önceki ayetlerde onların Tevrat'ı bırakıp kendi arzularına göre bir hüküm verilmesi anlamında bir takım farklı farklı tabiri caizse keçi yollarına saptıklarına dikkat çekmişti Rabbimiz. Ve onların Tevrat'ı bırakmakla esasen hem hidayetten saparak dalalet yollarına düştüklerine hem de apaydınlık yol varken karanlığa kendilerini mahkum ettiklerine bu ayet adeta dikkat çekmektedir. Ve vazgeçtikleri kitabın ve hükümlerin sıradan bir kitap olmadığına dikkat çekmek üzere de inna enzelne tevrate buyurarak Tevrat'ı biz indirdik buyurarak onların ne büyük bir sapıklık, ne büyük bir gaflet içinde olduklarına adeta işaret etmektedir. Ve Rabbimiz yahkumu bihen nebiyyun ellezine eslemu lillezine hadu buyurarak kendilerini bir şekilde Musa'nın dinine, Musa Aleyhisselam'ın dinine nispet ederek Yahudi olan, kendilerini Allah'ın dinine nispet eden o kimseler hakkında bütün peygamberlerin özellikle Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasında gelen, hatta İsa Aleyhisselam'da dahil peygamberlerin bu Tevrat'la hükmettiklerine dikkat çeker Yüce Rabbimiz. Onlar peygamberler olarak, Rablerine tam teslim olmuş kullar olarak böyle yapmışlardır. O zaman ey ehli kitap size ne oluyor da Allah'ın Tevrat'ta indirdiği hükümleri göz ardı ederek kendi kafanıza göre bir yol tutmaya çalışıyorsunuz diyerek onları tevbih etmekte yani adeta azarlamakta, tehdit etmektedir. Sadece peygamberler değil, Rabbaniyun da ki Rabbani alim demek, Kitabullah olan o Tevrat'ı en güzel şekilde okuyup anlayan ve bu güzellikleri, bu ilmi hakikatleri de başkalarına öğretmek suretiyle kendi sorumluluğunun bilincinde olan, Rabbinin adına hareket ettiğinin farkında olan alimler. Yani konuştukları, yaptıkları izahların esasen Allah adına çoğu zaman algılandığının farkında olan ve kendisini de bu şuur içerisinde hareket etmeye bir şekilde mecbur kılan alimler. Diğer bir ifadeyle Allah-u Teala'nın gözetiminde ve adeta her an onun kendilerini izlediğinin şuurunda olarak ve ahirette kendi katında hesap vereceğinin idrakinde olarak hareket eden alim kimselere Rabbani alim diyoruz. İsterseniz buna ilmi var olan, ilmi de olan arifler diyebilirsiniz. Hakkı tanıyan ve kendilerinin Abdullah olduğunu, yani İbadullah olduğunu, Allah'ın kulları olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve kula yakışan tevazu ve edebi sürekli efendim kendi üzerinde taşıyan nitelikli, keyfiyetli, derinlikli, Allah'tan korkan alim kimseler, Rabbaniler. Bunlara Rabbaniler diyoruz. Vel ahbar, ahbar da daha çok yine ilmi anlamda var olan, o tespit edilmiş olan hakikatleri bir şekilde malumat olarak ona sahip ve o bilgilerine muvafık hareket eden, belki fakih de denebilir ama gerçek anlamda müftü de denebilir. Yani müftü derken insanların meselelerine çözüm getirir, fetva verebilecek seviyede olan kimselere belki ahbar denebiliyor. Bu Yahudilerin kendi içindeki alimlerine böyle bir sınıf. Evet, gerçek alimler ve fakihler ve arifler, Rabbani alimler de peygamberlerin yaptığı gibi efendim onlar da Tevrat'la hükmettiler ki bunlar bimâ üstühfizû min kitâbillah, bunlar Allah'ın kitabını muhafaza etmek kendilerinden istenmişti buyuruyor Cenab-ı Hak. Beklenilen buydu. Demek ki esasen bir insanın Allah katında da Rabbani alim ve arif sayılabilmesi için Allah'ın gönderdiği kitabı bir şekilde, en güzel şekilde muhafaza etmeye azmetmiş kimseler olması gerektiğini anlıyoruz. Yani Allah'ın kitabını muhafaza etmenin birçok yolu olabilir elbette. Allah'ın gönderdiği kitabın metnini korumak önemli. Muhtevasını murad-ı ilahi diye ifade edebileceğimiz, Allah'ın istediği ölçüler içerisinde anlama gayretinde olan, kendi hevasını öne çıkaran değil, kendi hevasını, kendi arzularını, kendi gönlünün içinden geçenleri kitaba tasdik ettirmek maksatlı değil. Kitabın dediklerini muhafaza eden, her ne pahasına olursa olsun ondan vazgeçmeyen, korku ya da ümit bahanesiyle Allah'ın ayetlerini yamultmayan kimse, bunlar alimler, gerçek alimler bunlar. Ve Rabbimiz burada zaten iki hususa dikkat çekiyor. Diyor ki insanlardan korkmayın, benden korkun. Böyle bir önce korku. İnsanları hakikatten uzaklaştıran bazen korkudur. İnsan canından korkar, malından korkar, işte başka sahip oldukları şeylerin elinden alınmasından korkar ve o korku sebebiyle hakikati gizler ya da tahrif eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak korku sebebiyle böyle bir Allah'ın kitabını tahrife yeltenmemeleri gerektiğine ayrıca dikkat çeker. Bir de insan menfaatleri gereği bazen yamulur, bazen gerçeğin zıttı şeyler söyler veya gizler. Bu menfaatler çoğu zaman dünyevi menfaatlerdir. Mal sevdasıdır, makam sevdasıdır. Belki yaşama arzusudur, can sevdasıdır diyelim. Maddi daha başka şehvetleridir, arzularıdır. Bunlar uğruna Allah'ın kitabını gereği gibi korumaz, kollamaz. İlahi ayetlere karşı gerekli titizliği sağlamaz. Daha gevşek davranır. Daha böyle eğri büğrü davranır. İnsanların hoşuna gidecek tarzda konuşmaya başlar. Allah'ın hükümlerini kendince hafifletmeye çalışır. İşte bütün bunlar Allah'ın kitabını korumamanın, koruyamamanın işaretleridir ki bu nevi insanlar hakikatte o Rabbani alim ve fakih kıstasına uymayan, o ölçüleri kaybeden kimselerdir. Bu çok büyük bir mesuliyettir, manevi mesuliyettir. Ama gerçek anlamda işte Rabbani alimler o Kitabullah'ı koruma, kollama ve Allah'ın hudutlarını efendim bozmama titizliği içerisinde olan alimlerin ve ariflerin, Rabbani alimlerin ve fakihlerin de Tevrat'la kendi dönemlerinde hükmettiklerini Rabbimiz haber verir. Bunları beyan ederek adeta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanındaki Yahudilere, bakınız peygamberler, Rabbani alimler, fakihler hep böyle bu Tevrat'la hükmede gelmişken siz neden Tevrat'ın bazı hükümlerini görmezden geliyor, gizliyorsunuz? Yani siz aslında Tevrat'a imanınızda samimi değilsiniz. Adeta sahtekarlık yapıyorsunuz. Efendim, işinize geleni alıyor, gelmeyeni değiştiriyor, dönüştürüyor ya da gizliyorsunuz, inkar ediyorsunuz diyerek onlara bir böyle bir telmihte bulunuyor Rabbimiz. İnsanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi çok az bir pahaya satmayın diyor Cenab-ı Hak. Satmayın. Demek ki satan birçok insan oluyor. Alim kisvesi altında efendim haddini bilmeyen kimseler ortaya çıkmış olabiliyor. Bu dün Tevrat'la ilgili idi. Daha sonra İncil'le ilgili bu nevi efendim yanlış duruşlar, alimlerdeki kaymalar olmuştur. Bugün de Müslümanlar Kur'an karşısında Müslüman alim diye kendileri hakkında hüsnü zan beslenilen kimselerde de maalesef görülebilen hatalardır. Bu hatalar affedilecek küçük hatalar değil, büyük hatalardır. Onun için Cenab-ı Hak وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir buyurur. Burada daha sonraki ayetlerde de bu üç defa farklı cümle olarak tekrarlanır. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse İşte onlar zalimlerdir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Bu ayetlerle ilgili alimlerimizin şöyle yaklaşımları, değerlendirmeleri, açıklamaları olmuştur. Bir insan, bir alim ya da hüküm verme makamında olan birisi eğer Allah'ın ayetlerini yok farz ederek ya da inkar ederek, yalanlayarak ya da onları daha böyle bir efendim hafif görerek, beğenmeyerek eğer Allah'ın ayetleriyle bu maksatlarla efendim hüküm vermiyorsa, işte bir başka hükmü daha tercih ediyorsa, Allah'ın hükmüne bir başka beşeri bir hükmü, beşeri bir kanunu veya artık herhangi bir hükmü bir şekilde daha üstün görüyorsa, Allah'ın ahkamını, Allah'ın indirdiği hükmü küçük görüyorsa veya inkar ediyorsa, yalanlıyorsa, işte bunlar kafirlerdir diyor İbn Abbas Hazretleri de bu görüşte. Bunlar bir kere her şeyden önce Allah'ın ahkamını yok farz eden, Allah'ın ahkamını küçük gören bir bakış açısıdır ki akide burada ciddi anlamda zedelenmiştir ve bunlar gerçekten kafirler olmuşlardır. Şayet bu kimse Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın hükümlerinin gerçekliğini, hakikatini, onun en güzel olduğunu kabul ettiği halde bunlarla hükmetmezse bunlar da zalimler ve fasıklardır denilmiştir. Yani zalimdirler çünkü Allah'ın o konuda koyduğu hükmü uygulamamak bir şekilde birilerine zulüm etmektir. Her şeyden önce kendine bir zulümdür ama mutlaka ya ferde ya topluma bir başka zulmü ihtiva etmektedir. Çünkü bir kimseye layık olduğunu vermemek de zulüm, hakkını vermemek zulüm, gasp etmek zulüm, eksik vermek yine zulüm. Öyleyse Allah bir konuda hüküm verdiyse adalet olan o hükmün olduğu gibi icrasıdır. Adalet ancak o şekilde tahakkuk eder. Ne zaman o hükmün yerine bir başka hüküm uygulanırsa orada mutlaka zulüm vardır. Dolayısıyla insan Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini en güzel hakikatler, en yüksek hakikatler olarak kabul etmesine rağmen eğer onlarla hükmetmeyecek olursa bir şekilde zalim olmaktadır. Yine fasık da olmaktadır. Fasıklık da Allah'ın hükmünü çiğnemek, bir şekilde ilahi hududun dışına taşmak anlamına gelir. Öyle olunca onlar aynı zamanda fasıktırlar. Hakikatte şöyle diyebiliriz. Zaten eğer Allah'ın ayetlerini inkar ederek Allah'ın ayetleriyle hükmetmiyorsa o hem kafirdir, hem zalimdir, hem fasıktır. Ama Allah'ın ayetlerinin üstünlüğünü kabul eder. Bir şekilde başka sebeplerle, ister menfaati gereği, ister korkusu gereği, ister daha başka mülahazalarla Allah'ın ayetlerini üstün kabul ettiği halde, inandığı halde onunla amel etmeyecek olursa harama düşmekte, zulme ve fıska düşmektedir. Zulme ve fıska düşmektedir. İşte bu ayette de Yüce Rabbimiz Allah'ın ayetleriyle hükmetmeyenlerin kafirler olduğunu beyan ederek burada esasen şunu da ifade etmiş olmaktadır. Sizler Tevrat'ı bırakarak ey Yahudiler, onun ahkamını kendi kafanıza göre değiştirerek, işte kısası kaldırarak bir takım insanlara, işte varlıklı kimselere uygulamıyorsunuz, fakir fukaraya uyguluyorsunuz. Bu anlamda Tevrat'ın hükümlerini kendi kafanıza göre yorumluyorsunuz. Kendi arzularınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Ve dolayısıyla siz zaten Allah'ın hükmünü beğenmiyorsunuz demektir. Öyleyse madem ki beğenmiyorsunuz, o zaman sizler Tevrat mümini bile değilsiniz demektir. Onlara kafirler denilebileceğine bu ayet açıkça işaret etmektedir. Yine devam ediliyor. Ve ketebne aleyhim fiha, o Tevrat'ta biz şunu farz kıldık diyor. O Beni İsrail'e, İsrail oğullarına, Yahudilere ennen nefse bin nefsi, cana karşı can. Yani haksız yere birini öldürdüyse öldüren kimse öldürülür. Vel ayne bil ayni, birinin gözüne zarar veren, gözünü çıkaranın gözü çıkarılır. Vel enfe bil enfi, buruna karşılık burun. Burun kıranın burnu kırılır tabiri caizse. Vel üzüne bil üzün, kulağa karşılık kulak. Birinin kulağını kesti, kulağına zarar verdi. O zarar veren kişi de aynısıyla mukabele görür. Vessinne bis sinni, dişe diş. Birinin dişini kıran aynı şekilde kendinin de dişinin kırılacağını bilmeli. Vel curuha kısas, diğer yaralanmalarda da benzeri kısaslar vardır. Aynı şekilde ne yaptıysan aynısının karşılığını bulursun. Biz bunu Tevrat'ta hüküm olarak farz kıldık, yazdık buyuruyor Cenab-ı Hak. Femen tesaddaka bihi fehuve keffaratülleh. Ama diyor kişi eğer kısastan vazgeçerse, yani bir şekilde dişi kırılan bir başkasının dişinin kırılmasını istemedi diyelim. Böyle bir tasaddukta bulundu. Kendi adına bir tasaddukta bulundu. فَوْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ, bu yaptığı ona bir kefarettir. Günahlarının affına bir sebeptir. Bu iki şekilde anlaşılmış ayetin bu kısmı. Müfessirlerimiz diyorlar ki فَوْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ, yani bu kısası affeden kişi için, onun kendi günahları için bu bir kefarettir. Bir ecirdir yani. Onun günahlarını siler, suçlarını örter. Böyle bir güzelliktir. Adeta burada bir affa da teşvik var. Şöyle de anlaşılmış. Kişinin böyle bir mazlum konumunda olan, bir şekilde yaralanan, gözüne, kulağına, dişine neyse bir zarar isabet eden kimse tasaddukta bulunduysa, onun bu tasaddukta bulunması o yaralayan kimse için bir kefaret gibi sayılır. Bu şekilde de anlaşılmış. Dolayısıyla o artık suçlu görülmez. Allah da o kulunu o da affeder anlamında bir muhteva ve açıklama yapmışlardır müfessirlerimiz. Her iki manada anlaşılabilir. فَمَنْ تَسَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللّٰهِ İşte وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ama şunu bilin, başka mülahazalarla, başka değerlendirmelerle, işte efendim o insan varlıklı bir insan, o insanın toplumda konumu yüksek bir konum, dolayısıyla ona kısas uygulamayalım tarzında değişik değerlendirmelerle insanları bir takım kastlara ayırarak, adeta kavimlere ayırarak, mezheplere ayırarak, işte falan mezhepten olduğu için ona uygulayalım, şuna uygulamayalım gibi, ya da falan kavimden, falan ırktan olduğu için bunlara şöyle uygulayalım, bunlara kısas uygulamayalım gibi, eğer ayrım yapılacak olursa, kim böyle bir Allah'ın indirdiği, bu herkes için indirdiği kanunu, herkes için indirdiği cezayı, hükmü kim uygulamayacak olursa, işte uygulamayan bu kimseler zalimlerin ta kendileridir buyuruyor. Hakikaten onlar en büyük zulme düşmüşlerdir. Toplum içerisinde bu nevi uygulamalar tarih boyunca maalesef tabii hep görüle gelmiş. Yüce Rabbimiz de onun katında kullarının hepsi muhterem olduğundan, fakiri de zengini de, okumuşu da okumamışı da, makam sahibi olanı da olmayanı da Allah'ın kulu olduğundan Yüce Rabbimiz kendi kulları arasında eşit bir hukuku uygulamaya koyuyor. Ve adaletin ancak böyle tesis edileceğine dikkat çekiyor. Bu adalet şayet sağlanamayacak olursa bu tür yanlışların içine düşen kimselerin zalimler konumuna düşeceklerini haber vermektedir. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ. Bu peygamberlerin izleri peşinden, aynı peygamberler silsilesinin bir devamı olarak adeta, İsa bin Meryem'i, Meryem oğlu İsa'yı da peşlerinden diyor biz gönderdik. Ve şöyle gönderdik, gönderirken de مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ, kendinden önce indirilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak bir kere İsa Aleyhisselam'ı, Meryem oğlu İsa'yı göndermiş olduk. وَآتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ, ona da İncil'i verdik. Ki o İncil'de فِيهِ هُدَوْ وَنُورُ, aynı Tevrat'ta olduğu gibi İncil'de de doğru yol nedir, istikamet, Allah'ın istediği istikamet, sırat-ı müstakim nasıl gerçekleşecek, bunun kılavuzunu o İncil'in içine de koyduk. O içinde vardı. Ve aynı zamanda bir nur, karanlıkları aydınlatan, itikadi anlamda, inanç anlamında karanlıkları aydınlatan, hayatın her safhasında karanlıkları aydınlatan bir nur da İncil'de vardı. Ve o İncil'i de nasıl İncil'in kendisine indirildiği peygamberi, Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdiğimiz gibi, İncil'i de ve musaddiqan lima beyne yedeyhi minet tevra, onu İncil'i de Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdik. Tevrat'ı tamamen ortadan kaldırıcı olarak değil, Tevrat'ın hükümlerini de bir şekilde doğrulayıcı olarak indirdik. Ve huden ve mev'izaten lil muttakin, ve o İncil aynı zamanda hem bir hidayet rehberi, kılavuzu hükmündeydi, hem de takva sahipleri için, muttaki olmak isteyen kimseler için bir öğütler mecmuasıydı, buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem kardeşlerim, bütün kitaplar, bütün peygamberler bir önceki peygamberi inkar ederek, onu tamamen yok farz ederek değil, belki kendi dönemleri itibariyle, kendi dönemlerinin gereği olan Cenab-ı Hakk'ın indirdiği yeni ahkamla beraber önceki hükümleri de aynen kabul ederek devam ederler. Fakat ufak değişiklikler de olur toplumdan topluma, zaman mekan farklılıkları sebebiyle. Mesela Kur'an'da bir başka ayette Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ın dilinden naklederek adeta ve uhille lekum ba'dellezi hurrime aleyküm, size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılma adına geldim der. Yani İsa Aleyhisselam Tevrat'ın bütün hükümlerini yok farz etmez. Birçok hükümlerini aynen kabul eder. Değiştirmiyorsa o hüküm ilahi bir hüküm olarak bir sonraki peygamberin devrinde de şeriat olarak devam eder. Ama bir takım değişiklikler söz konusu ise onları da haber verir. Der ki Tevrat'ın şu hükmü artık şu şekilde bundan sonra devam ettirilecektir diyerek peygamber o hükmü değiştirir ve kendi dininde, önceki dinden beslenerek yeni bir formda ve kendi dönemi hitap edecek şekilde yeni bir kanunlar mecmuası, prensipler mecmuası olarak Cenab-ı Hak o dini devam ettirir, hak dini devam ettirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'le ilgili de durum aynıdır. Kur'an-ı Kerim de kendinden önceki dinleri tamamen her şeyiyle yok farz etmemiş. Oradaki zaten mevcut bir takım hükümleri kendi içinde görmüş, aynı hakikatler olarak görmüş ki bir kere itikadi esaslar olarak hakikat noktayı nazarından Allah'a iman, ahirete iman, peygamberlere iman, kitaplara iman gibi bu esaslar zaten değişmiyor. Muamelata dair, ilişkilere dair, bir takım akitlere dair, hayatın diğer safhalarına dair hükümlerde de kısmi değişiklikler olsa da efendim bazı hususlar aynen korunmuştur. Bizim alimlerimiz, usul ders usul kitaplarında, usulü fıkıh kitaplarında metinleri anlama anlamındaki o kılavuz eserlerinde bu konuya dikkat çekerler ve hükmün kaynağı olarak şer'u men kablena diye de bir efendim madde korlar ki o bizden önceki şeriatlar demektir. Bizden önceki şeriatlerle ilgili, bizden önceki hükümlerle ilgili mesela Tevrat'ın hangi hükümleri, işte İncil'in hangi hükümleri bizde var olmaya devam etmektedir? Bunlarla ilgili alimlerimizin şöyle tasnif edilmiş görüşleri vardır. Denir ki, önceki peygamberler vasıtasıyla bildirilen hükümler ümmeti Muhammed'e yani bizlere nispetle iki kısma ayrılır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimiz'in sünnetinde yer almayanlar. Yani bir şekilde hiç değinilmemiş. Bunların Müslümanlar için bağlayıcı olmadığı hususunda alimlerin görüş birliği vardır. Kur'an ve sünnette bunlara hiç atıfta bulunulmamışsa, onlarla hiç amel edilmemişse, onlarla bir şekilde onlar bizim şeriatimizin, yani Kur'an'ımızın, sünnetimizin, İslam hukukunun bir hükmü olamaz demişlerdir. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'de veya Hazreti Peygamber'in sünnetinde zikri geçen hükümler var. Bunlar Müslümanlar için de bağlayıcıdır denilmiştir. Ama bunları da şöyle üçe ayırıyorlar. Birincisi, Müslümanlar açısından yürürlükten kaldırılmış olduğuna dair delil bulunan hükümler. Yani mesela En'am suresinin 145 ve 146. ayetlerinde söz konusu edilen tırnaklı hayvanların Yahudilere haram kılınmasına dair hüküm böyledir. Yahudilere haramdı ama tırnaklı hayvanların hepsi Müslümanlara haram değil. Bakın burada önceki dinlerinde var olan bir hükme mutlaka dikkat çekilmiş. Fakat o hükümle değil şu şekilde bundan sonra amel edilecek diye denilerek adeta Kur'an hükmünde, Kur'an döneminde, Resulullah döneminde o hükmün geçerliliğinin kaldırıldığını ifade ediliyor. Bununla da zaten amel edilmeyeceği konusunda yani önceki kitaptaki var olan, Tevrat'ta ya da İncil'de var olan ve peygamberin bir şekilde artık o hüküm değiştirildi şeklinde beyan ettiği husus, Efendimizin beyanı, Kur'an'ın beyanı burada esastır. Önceki şeriatın o hükmüyle amel edilmez. İkinci olarak Müslümanlar hakkında da geçerli olduğuna dair delil bulunan hükümler. Mesela nedir bu? Bakara suresinde oruçla ilgili, ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı buyuruluyor. Dolayısıyla oruç hem önceki kitaplarda var, hem bize de farz kılındı. Öyleyse bu aynen zaten devam ediyor. Bir de şöyle bir hükümler oluyor efendim. Burada olduğu gibi, yani şimdi tam bu kısa ayetinde olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, beyanlarında kabul veya ret yönünde bir işaret olmaksızın, zikri geçen ve yürürlükten kaldırıldığına dair bir delil bulunmayan hükümler. Bunlar Müslümanlar bakımından bağlayıcı olup olmadığı İslam alimlerinde tartışılmış, fakat çoğunluk bağlayıcı olduğu kanaatindedir. İşte açıklamalı olduğumuz bu ayetler de bu sınıfa dahildir demişlerdir. Yani kısasla ilgili ayetler, her ne kadar burada biz Tevrat'ta işte cana can, göze göz, kulağa kulak, dişe diş diye farz kıldık kısası, Tevrat'ta böyle dedik buyurulduysa da, gerek Kur'an'da gerekse Peygamberimiz'de bunun aksine bir beyan söz konusu olmadığından demişlerdir ki alimlerimiz, Tevrat'ta yazılan o hüküm aynen Müslümanlar için de geçerlidir denilmiştir. İşte bu ne oluyor? Bütün peygamberler bir önceki peygamberdeki var olan bir hükmü ya aynen koruyorlar veya ilahi vahiy onun değiştirilmesini gerektirmişse değiştiriyorlar. Ya da bir önceki dinde, bir önceki kitapta bir şekilde indirilen hüküm yamultularak, değiştirilerek, tahrif edilerek, yanlış tevillerle bozulmuşsa yeni gelen peygamber yeni kitabıyla o hükümleri tasih etmektedir, düzeltmektedir. Ki Kur'an'ın da bir vasfı birazdan gelecek, müheymin olma vasfıdır. Devam ediyoruz 47. ayet. Vel yahkum ehlül incili bima enzelallahu fih. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Öyleyse İncil ehli de Allah'ın İncil'de indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Esasen gerek Tevrat'a inanan Yahudiler, gerekse İncil'e inanan Hristiyanlar, kendi kitaplarında bulunan hakikatlerle tam amel etseler, zaten o kitapla buldukları hükümlerden birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiği zaman ona destek olmak, ona iman etmek ve onunla beraber hareket etmek olduğundan tabii olarak İslam'a yönelimleri gerekecektir. Ama onlar kendi menfaatleri zedeleneceği endişesiyle böyle bir yola başvurmamaktadırlar. Başvurmayınca esasen onlar zaten Tevrat'la ve İncil'le amel etmemiş durumdalar. Böyle oldukları için ya küfre düşüyorlar, tam kafir oluyorlar, ya da zalim ve fasık oluyorlar. Zalim oluyorlar çünkü hem kendilerini ilahi son hakikat olan Kur'an'dan mahrum bırakarak zulme düşüyorlar, hem de kendilerine tabi olan insanları, Hristiyanları, Yahudileri bu hak dine girme noktasında onların önüne bir adeta set teşkil ediyorlar. Böylece zulme düşüyorlar ve Allah'ın ahkamına aykırı hareket ettikleri için de fasık oluyorlar. Cenab-ı Hak bu anlamda onların kitaplarıyla hükmetmediklerine işaret etmektedir. Yahudi ve Hristiyanlar İslam hakimiyeti altında kendi dinlerinin hükümleriyle mahkeme olunmalarını istemeleri halinde elbette buna izin verilmektedir. Tarih boyunca tarihi tecrübe, medeniyet tecrübemiz bu şekilde gelmiştir. Müslüman değillerse, biz kendi dinimizin hükümleriyle amel edeceğiz diyorlarsa onlara o izin de verilmiş olmaktadır. Fakat Kur'an Rabbimiz sürekli ayetlerle bu ehli kitabı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hak dine imana ve ona tabi olmaya da sık sık çağırmakta ve hatta ilk defa onların uymaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Ve enzelnâ ileykel kitâb, ey Nebiyye Ekrem, sana da bir kitap indirdik. Hem de tam bir kitap indirdik. El kitâb, kitap denilecekse tam bir kitabı sana indirdik. Bil hakkı, hem de hak ve hakikatle gerçek olarak indirdik. Böyle zanna dayalı bir kitap değil. Efendim, şüphe götüren bir kitap değil. Tam hakikat olarak bir kitap indirdik. Gerçeğin temsilcisi olarak bir kitap indirdik. Musaddiqan lima beyne yedeyhi minel kitap, kendinden önceki kitabı, Tevrat'ı, İncil'i tasdik eden, onların hak katından kitaplar olduğunu beyan eden bir kitap ve müheyminen aleyhi ve aynı zamanda o kitap üzerinde bir koruyucu, kollayıcı, gözetleyici olarak müheyminen aleyhi korumak, kollamak, şahitlik etmek anlamlarına geliyor. Ve aynı zamanda onların doğrusunu eğrisinden, yani kitabı, Tevrat'ı ve İncil'i bir şekilde tahrif ettiklerine başka ayetlerde Cenab-ı Hak dikkat çekiyordu. Ve müheyminen aleyhi, yani onlar gizleseler de ey Nebiyye Ekrem, sana indirdiğimiz kitap öyle bir kitap ki sen bu kitaptaki hakikatlere mizan ederek, onu bir ölçü tutarak onların neleri değiştirip tahrif ettiğini de çok rahat anlayabilirsin. Onların kendi anlayışlarını tasih noktasında da bu kitap sana bir efendim rehberlik, kılavuzluk yapabilecek bir kitaptır denilmiş olmaktadır. Yani hem önceki kitapları tasdik edici, hem de onlar üzerine adeta bir gözetleyici, koruyucu, kollayıcı olarak bir kitabı sana indirdik biz. Öyleyse fahkum beynehum bima enzelallah. O zaman sen de onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah sana indirdiği bu kitap neyse, onlar sana hüküm için geliyorlar ya, bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a meselelerini getiriyorlardı. Sen sağa sola bakma artık, sana Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Sana gelen bu hakikatten sonra artık sen onların arzularına sakın tabi olma. Onların heveslerini ön plana alarak onlara tabi olma. Sana indirilen hakikat neyse ey Nebi Zişan, sen ona efendim tabi ol. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا. Esasen buyuruyor Cenab-ı Hak, biz herkes için bir şeriat, bir de yol tayin ettik. Yani burada şir'a kelimesi suyun kaynağına giden yol anlamına gelmektedir. Patika yol. İşte pınara doğru giden yol. Sizi suyun kaynağına götüren yol. Yani ilahi rızaya, ilahi sırat-ı müstakime, Cenab-ı Hakk'ın rızasına eriştiren yola şeriat diyoruz. Genel anlamda şeriat deyince de daha çok bazen alimlerimiz bu din anlamındadır. Herkese bir, her topluma bir din biz ama hak din olarak tabii o dinin hakikat yolu her neyse o yolu tarif ettik. Böyle bir şira, böyle bir cadde gösterdik ve minhaca bir de yol ve yöntem verdik. Minhac kelimesi hem yol anlamında hem de metot anlamında kullanılan bir kelime. Bu ikisi birbirini destekleyen bir kelimedir de denilmiştir. Şiraat de, minhac da aynıdır ama pekiştirmek için gelmiştir denilmiştir. Şöyle de ifade edilmiş. Şeriat bir dinin ibadet ve ahkama dair, muamelata dair hükümlerini ihtiva eden, efendim yapılmadığı zaman cezasının ne olacağını da belirten hususlardır. Yani hukuk, hukukudur. O dinin hukukudur adeta. Minhac ise bütün dinlerde değişmeyen özdür. Yani itikadi anlayışlardır. İşte Allah anlayışı, ahiret anlayışı gibi, peygamber anlayışı, melek anlayışı gibi anlayışlardır da denilmiştir. Her bir millet için, her biriniz için diyor Cenab-ı Hak, bir şiraat ve minhac. Yani her dönem insanı için Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir peygamber var. O peygamber vasıtasıyla gönderdiği suhuf, sahife ya da kitap ya da mesajlar var. Hiçbir kulunu, hiçbir grubu Cenab-ı Hak mahrum bırakmamış. Bu anlamda herkes için diyor böyle bir dönem Tevrat'ı indirdik. İşte o dönemdeki insanlar Tevrat'la amel ettikleri takdirde zaten sırat-ı müstakimi bulacaklardı. Bir dönem İncil geldi. Hem Tevrat'ı tasdik edici olarak Tevrat'la da hükmederek ama Tevrat'ın da bazı hükümlerini değiştirerek kendi dönemine uygun bir şekilde yeni bir kitap olarak İncil geldi. Bulunduğu toplumda o hakim oldu. Sonra da işte ey Nebi Ekrem sana bir kitap indirdik. Kur'an-ı Azimüşşan'dır ki bu kitap odur. Ve bu Kur'an da kendinden önceki kitapları hem ihtiva ediyor hem de onların adeta bir takım eksikleri varsa kendi bu dönemde uygulanması uygun olmayan ahkam varsa onları hem değiştiriyor, dönüştürüyor hem de yanlış anlayışları tasih ediyor bu kitap. Böyle bir bütüncül kitap ve herkese bir yol gösterici bir esaslar mecmuası göndermiş olduk diyor Yüce Rabbimiz. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا Allah dileseydi hepinizi tek bir millet, tek bir ümmet yapardı. Yani hepinize ta tarih boyunca bir tek din indirirdi. Adem Aleyhisselam atamıza indirirdi. Bu dinle kıyamete kadar insanlık gitmesi istenebilirdi. Ama hikmet bunu böyle gerektirmedi. Cenab-ı Hakk'ın her bir tasarrufunda bir tedricilik dediğimiz kemale adım adım ulaştırma bir sünneti var. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir takip ettiği bir adetullah var, bir sünnetullah var. Öyle olunca din de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar adeta olgunluk aşamalarından geçiyor. Dönem dönem. Dönem dönem. Her dönemin insanın anlayışı, ihtiyacı, zaruretleri farklı farklıdır. Ve en son işte Efendimiz aleyhissalatü vesselama Kur'an artık tas tamam bir din olarak gönderilmiş oluyor. Nitekim Rabbimiz El-yevme ekmeltu lekum dinekum buyurmuştur. Artık ey insanlar size dininizi tamamladım, kemale erdirdim ve din olarak İslam'dan razı oldum. Kim İslam'dan gayri bir din ararsa ondan asla kabul olmayacaktır diyerek de Cenab-ı Hak nihai ilanını bütün insanlığa Peygamberimiz vasıtasıyla, Kur'an vasıtasıyla vermiş olmaktadır. Efendimizin dini artık beşeriyete lütfedilecek en mütekamil dindir. Ondan sonra yeni bir dini mecmua, dini kitap, dini mesaj, dini vahiy gelmeyecektir. Durum böyle olunca bütün insanlık eğer tam bir kurtuluş, tam bir selamet istiyorsa bütün insanlığın varacağı kapı İslam kapısıdır, Kur'an kapısıdır. Cenab-ı Hak Allah dileseydi ta baştan belki ta hepinizi tek bir ümmet yapardı. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Fakat Allah her birinizi size verdiğiyle imtihan etmek için böyle yaptı. Yani dünün insanı İncil'e muhatap olan insan kendisine verilenle imtihan olacak. Bugünün insanına Kur'an lütfedildi. Bugünün insanı da Kur'an'la imtihan olunacak. İbrahim Aleyhisselam zamanında Tevrat yoktu, İncil yoktu, Kur'an yoktu. Kendisine suhuflar verilmişti. O sayfeler verilmişti. O onunla mükellefti. Onun toplumu, onun hitap ettiği ümmet onunla mükellefti. Ey ümmeti Muhammed, size de Kur'an verildi. Ey ümmeti davet olan tüm insanlık, sizin nasibinize de Kur'an düştü. Siz de size verilende imtihan olunacaksınız. Herkes kendisine verilenle bir sınava tabi tutulacak. Velakin liyebluvekum fîmâ âtâkum festebigul hayrat. Öyleyse hepiniz hayırlar konusunda adeta müsabakaya girin, bir yarışa soyunun. Evet, öncekiler bir şekilde hayırda yarışmaya çalışanlar oldu, geri kalanlar oldu. Sizler de size verilen hususlar çerçevesinde hayırda öne geçmeye gayret gösterin. Festebigul hayrat. İlallahi merci'ukum cemi'an. Hepiniz topluca yalnız Allah'a döneceksiniz. Dönüşünüz ona olacak, Allah'a olacak. Ey insanlık, feyunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun. Allah da size ihtilaf ettiğiniz, farklı farklı görüşlere meylettiğiniz konularda hangi durumda olduğunuzu Allah size haber verecek. Hanginiz hayırda, yarışta öne geçti, hanginiz geri kaldı, hanginiz hakikati savundu, hanginiz batıla düştü, hanginiz sırat-ı müstakim üzere yürüdü, hanginiz keçi yollarına saptı, bunların hepsini Allah size haber verecek. Ve en yahkum beynehum bima enzelallah. Artık ey Nebi Zişan, onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve la tettebi ehvâehum. Sakın onların arzularına tabi olma. Vahzerhum en yeftinuke an ba'dı ma enzelallahu aleyk. Allah'ın sana indirdiğinden bir şekilde seni saptırmalarından kendini koru. Yani az da olsa, azıcık da olsa Allah'ın indirdiğinden saptırma gayretleri olacak onların. İnsanların, Yahudinin, Hristiyanın, işte kendi toplumunda yaşayan kimselerin kendi arzularına uyarak bir şekilde seni az da olsa Allah'ın sana indirdiğinden saptırmak isteyecekler. Sakın onlara karşı uyanık ol. Bunu bir uyarı olarak sana veriyorum diyor adeta Cenab-ı Hak. Seni saptırmasınlar. فَاِنْ تَوَلَّوْ. Şayet onlar sen Allah'ın hükmüyle hükmettiğin zaman, hükmetmek istediğin zaman onlar bundan yüz çevirecek olurlarsa fa'lem ennemâ yuridullâhu en yusîbehum bi ba'dı zünûbihim. Şunu bilmiş ol ki demek ki Allah onlara bir takım günahları sebebiyle başlarına bir bela getirecek. Bir musibete çarpacaklar onlar. Efendim, ilahi hudutlara, ilahi ahkama uymayan herkes, tek tek fert fert ya da toplum her biri bir sert kayaya çarpmakta, başını gözünü yarmaktadır. İnsanoğlu ilahi hudutlara dikkat etmediği sürece başına musibetlerin gelmesi kaçınılmaz olacaktır. İşte Rabbimiz de ey Nebi-i Zişan, eğer sen Allah'ın hükmüyle hükmettiğin halde onlar yüz çevirecek olurlarsa demek ki Allah onların bir takım günahları sebebiyle onlara bir takım belalar gönderecek, musibetler gönderecek, musibetleri çarptıracak demektir. Bunu bilmiş ol diyor Nebi-i Ekrem Efendimiz'e. Ve inne kethiran minen nâsi lefâsikun. Zaten insanlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. İlahi hudutları aşan, onları görmezden gelen ve günaha düşen, harama düşen kimselerdir. Efe hukmel cahiliyeti yebğûn. Onlar yoksa hala cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Cahiliye, İslam'la terbiye edilmemiş toplumun zihni yapısı, hayata bakışı, adalet anlayışı efendim, bunların hepsi cahiliyedir. Yani şöyle söyleyelim, ilahi ahkamın karşısında olan her tür zihniyet, her türlü hüküm, her türlü efendim anlayış bir şekilde cahiliyedir. Yani terbiye görmemiş, kaba saba bir şekilde efendim etrafı inciten, zulme düşen karanlık düşüncelerdir. Bunların hepsine Kur'an topluca cahiliye anlayışı demiştir. Cahiliye sadece Efendimiz zamanında işte ona karşı gelen, Kur'an'a karşı gelen topluluğun adı değildir. Cahiliye bir efendim bir anlayıştır. Bu anlayış vahyin karşısında duran anlayıştır. Cenab-ı Hak da soruyor. Efe hukmel cahiliyeti yebğun. Onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Ya yani Allah'ın hükmünün dışındaki bir hüküm mü istiyorlar? Ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Ya işin hakikatinin farkında olan, yakin ehli, gerçekten bilgili, ilim sahibi, iman sahibi, Allah'ın farkında olan, kulluğunun farkında olan bir topluluk için Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm olabilir mi? Cenab-ı Hak onu soruyor. Daha güzel nasıl bir hüküm olabilir? Elbette olmaz. Elbette Allah'ın hükmünden daha güzeli olmaz. Allah'ın hükmünden daha güzelini arayanlar hakikatte Allah'ı tanımayan, bir şekilde kendi aklını putlaştıran, kendi nefsinin arzularının adeta putperesti olan kimselerdir. Ve Allah'ı tanımayan kimselerin, kendi nefsini, kendi hevasını putlaştıran kimselerin Allah'ın hükmünü bir kenara bırakması, kabul etmemesi bir şekilde anlaşılabilir. Ya imanla şereflendikten sonra, Allah'ı bir şekilde bildikten, tanıdıktan sonra bir başka hükmü, Allah'ın hükmünden başka bir hükmü isteyen kimseye ne demeli? Yani böyle bir şey olabilir mi? Soru bu. Böyle bir şey nasıl olur diyor. Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm düşünülebilir mi? Nasıl oluyor da işte Yahudisi, Hristiyanı, belki bugün Müslümanı Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm varmış gibi başka başka hükümler peşinde koşabiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Cenab-ı Hak bunu soruyor. Bunu imanla bağdaştırmak mümkün değil. Bunu alimi billah, arifi billah olmakla bağdaştırmak mümkün değil. Bunu inançla, yani doğru inançla, sahih inançla, sahih akideyle bir arada düşünmek, değerlendirmek mümkün değil. Öyleyse madem ki müminsiniz, madem ki Allah'ı tanıyorsunuz, madem ki peygamberlere iman ediyorsunuz, Allah'ın gönderdiği kitaplara iman ediyorsunuz, öyleyse ey iman edenler, ey bu anlamda hakikate teslim olmuş kimseler, hepiniz Allah'ın hükmüyle hükmedin. Aksi halde ya kafirler, ya zalimler, ya fasıklar güruhunun içinde olursunuz diye Yüce Rabbimiz bize çok şiddetli bir şekilde uyarda bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz hayatımızın her alanında, gerek ferdi hayatımızda, gerek aile hayatımızda, gerekse içtimai hayatımızda, ilahi hudutların içinde bir hayat sürmeyi, bir kulluk yapmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.